Ayrım 7. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 63. Varaka ne demişti? Hazreti Hatice bu fevkalade hal hakkında bilgi edinmek üzere bir rivayete göre yalnız olarak akrabasından Varaka bin Nevfel'e koştu. Varaka Tevrat ve İncil okuyordu. Hristiyan olmuştu. Hatice ona Hazreti Muhammed'in görüp geçirdiğini anlatınca, "Kuddüs, Kuddüs, Varaka'nın nefsini elinde tutan Allah aşkına söylerim ki, eğer iş bu söylediğin gibi ise, ya Hatice, ona Hazreti Musa'ya gelen Namus-u Ekber, büyük melek gelmiştir," dedi. Hatice dönerek evine geldi ve Varaka'nın söylediklerini anlattı. Bundan sonra aşağıda geleceği üzere bir müddet vahiy münkatı oldu. Sonra ikinci vahiy nazil oldu. "Ey bürünmüş yatan, kalk, insanlara tuttukları yolun kötü olduğunu haber ver. Rabbini ulu tanı ve yüce tut. Dünya kir ve pasından üstünü başını temizle, putları terk et." Müddessir Suresi ayet 1-5. Artık büyük vazife başlıyordu. Halkı davet edecekti. İşe nasıl başlayacaktı? Evvela kimleri davet etmeliydi? Bu büyük sırrı kime açmalıydı? Acaba nasıl karşılanacaktı? Bunları hep düşünüyordu. Kabe'yi tavaf etmek için çıktığında Varaka bin Nevfel'e rastladı. Hatice'nin Varaka'ya önce haber verdiği gibi başından geçenleri o da tekrar anlattı. Varaka, "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen Musa'ya gelen büyük melektir. Sana yalancı diyecekler, eziyet edecekler, yurdundan çıkaracaklar, seninle harp edecekler. Ben şayet o günlere yetişirsem sana Allah için yardım ederim," dedi. Hazreti Muhammed Varaka'nın dediklerini duyunca üzerine aldığı insanları hakka davet vazifesinin ağırlığını bir kere daha hissetti. Varaka'ya, "Onlar beni doğup büyüdüğüm yurdumdan çıkaracaklar mı ki?" diye sordu. Varaka o zaman, "Evet," dedi. "Senin gibi hiçbir peygamber yoktur ki kavmine gönderilsin de ona yalancı demesinler, eziyet vermesinler, onu yerinden yurdundan çıkarmasınlar. Bu böyledir." Gerçekten Varaka'nın dedikleri bir bir oldu. Hazreti Peygamber kavmini dalaletten çıkarıp hidayete götürmeye çalışırken nelerle karşılaşmadı? Ona neler demediler, neler etmediler? Hazreti Peygamber onları hakka davet ettikçe onlar dalaletlerinde sürünüp kaldılar. Ruhlarını nur alemine götürmek istedikçe onlar küfür ve şirk karanlığından ayrılmak istemediler. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinde beyan olunduğu üzere, kainatın sahibi Allah'tır. O Rahman ve Rahim'dir. İyilik, kötülük, her amele bir karşılık vardır. İbadet ancak O'na yapılmalı ve ancak O'ndan yardım istenmeli. Doğru yolu gösteren O'dur. İşte böyle olan Allah'a iman edip hamdü senada bulunmak gerektir. Yoksa sağır ve dinsiz putlara tapmaktan ne çıkar? İhlas üzere ameli salih işlemeli. Hak sahibine hakkını vermeli, yetim malı yemekten, riba almaktan vazgeçmeli. İşte peygamber onları böyle nurlu yola davet ediyordu. Fakat dinleyen nerede? O katı kalplere bu tatlı ve yumuşak sözler, güzel nasihatler asla tesir etmiyordu. Küfür ve inatlarında devam edip gidiyorlardı. Alıştıkları kirli hayattan, cahiliyet devrinin koyu bataklıklarından bir türlü ayrılamıyorlardı. Kendilerine hidayet ve ebedi hayat getiren peygambere arka çeviriyorlardı. Baştan başa iyilik olan İslam dinine girip saadete kavuşmayı ihmal ediyorlar, hakka davet eden peygambere şiddetli bir muhalefet gösteriyorlardı. Katı kalpler, yontulmamış ruhlar böyle yapıyordu. Bu daima böyle olmuştu. Her peygamber aynı şeylerle karşılaşmıştı. Şüphesiz ki Hazreti Muhammed de bu yeni vazifede peygamber kardeşlerinin karşılaştıklarına maruz kalacaktı. Varaka bu söylediklerini eski peygamberlerin hayatlarından öğrenmişti. Hazreti Muhammed'e onları aynen haber veriyordu. Varaka o zaman çok ihtiyardı. Hatta gözleri görmez olmuştu. İlk Müslümanlar El-Kamil İbni Esir. Hazreti Peygamber Hakk'ın emirlerini tebliğ ile memur olmuştu. Evvela sadık eşi Hazreti Hatice bu faziletkar kadın onu bu hak davasında tasdik etti. Çünkü kocasının sıdku samimiyetine kaniydi. Onun nice harikulade hallerine muttali olmuştu. Hatice onun peygamberliğine ilk inananlardandır. Ondan sonra Hazreti Ali, azatlısı Zeyd ve pek samimi dostu Hazreti Ebu Bekir gelir. Hazreti Ali'nin İslam'ı kabulü. Bisletten önceydi. Resul-i Ekrem'e henüz ilahi vahiy gelmeye başlamamıştı. Mekke'de müthiş bir kıtlık hüküm sürüyordu. Ebu Talib'in ailesi pek kalabalıktı. Hazreti Muhammed bir gün amcası Abbas'a dedi ki, "Kardeşim Ebu Talib'in nüfusu çok, halk müthiş bir kıtlık içinde. Görüyorsun, herkesin başı darda. Gel amcamın yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben alayım, diğer birini de sen al." Hazreti Peygamber amcası Ebu Talib'in çok iyiliğini görmüştü. Herkese yardım etmeyi en büyük fazilet saydığından iyiliğini gördüğü Ebu Talib'in yardımına koşmayı can ve gönülden arzu ediyordu. Ebu Talib'e nispetle vakti hali çok iyi olan amcası Abbas'ı da yardıma teşvik etti. Gidip Ebu Talib'le konuştular. Abbas Cafer'i aldı, Hazreti Muhammed de Ali'yi aldı. Ali o zaman henüz 5 yaşında bir çocuktu. Böylelikle Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in ailesi içinde büyüyüp yetişti. Hazreti Muhammed onun terbiyesine çok dikkat etti. Hazreti Ali okuyup yazmayı öğrenmişti. Hazreti Peygamber, "Ben ilmin şehriyim, Ali de bu şehrin kapısıdır," buyurmuştur. Hazreti Ali, feyz-i nübüvvete en yakın olandı. Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelip nası dini hakka davet ile memur olduğu zaman Hazreti Ali onun evindeydi. Hazreti Hatice iman etmişti. Hazreti Peygamberle beraber Kur'an okuyup Allah'a niyaz ederken Ali onları gördü. Çocuk tecessüsü çok kuvvetlidir. Gözünden bir şey kaçmaz ve her şeyin aslını öğrenmek ister. Hazreti Ali onlara ne okuduklarını, bu yaptıkları işin ne olduğunu bir çocuk masumluğuyla sorup öğrenmek istedi. Hazreti Muhammed de ona şunları anlattı. "Biz kainatı yaratan Allah'a secde ederiz. O bana peygamberlik verdi, putlara tapmayı yasak etti. Allah birdir, şerik ve naziri yoktur. Lat, Uzza, bunlar boş şeylerdir. Bak Allah bana neler vahyediyor," dedi ve Kur'an'dan nazil olan ayetlerden ona biraz okudu. Bu genç çocuk duyduğu ayetlerin yüksek icazı karşısında hayran kalmıştı. Şimdiye kadar böyle kelam işitmemişti. İslam dinini kabul etmek için gönlünde kuvvetli bir meyil uyandı. Fakat babasına sormadan bir şey yapan çocuklardan da değildi. Onun için babasına sormaya karar verdi. Lakin sonra başka türlü düşündü. Hazreti Muhammed'in huzuruna gelerek, "Allah beni yaratırken Ebu Talib'e hiç sormadı. Ben Allah'a ibadet etmek için neden ona sormaya lüzum göreyim?" dedi ve Müslüman olduğunu söyledi. Böylece erkekler arasından ilk İslam'a girmek şerefini bu genç çocuk kazandı. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Muhammed'in azatlı kölesi ve pek sadık adamı olan Zeyd Müslüman oldu. Zeyd Hazreti Muhammed'e candan bağlıydı. O azat ettikten sonra babasının yanına gitmek hususunda muhayyer ve serbest bırakıldığı halde Hazreti Muhammed'in yanında kalmayı, babasının yanına dönmeye tercih etti. Çünkü ondaki yüksek faziletlerin, merhamet ve şefkat duygularının hayranıydı. Hazreti Hatice'nin faziletini gördükten sonra bu saadet yuvasından ayrılmak istemedi. Onun İslam'a girmesiyle Hazreti Muhammed'e inananların adedi 3 oldu ve hepsi de hane-i saadette bulunuyordu. Hatice, Zeyd ve Ali. Hazreti Ebu Bekir'in İslamiyet'i kabulü. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Muhammed'in en samimi bir dostuydu. Mekkeliler arasında Ebu Bekir'in şeref ve mevkii çok yüksek, itibarı fazlaydı. Pek zengin bir tacirdi. Âli cenaptı. Hemşehrileri onu severler ve sayarlardı. Peygamberimizden 2 yaş küçüktü. Birbirleriyle pek samimi dosttular. Hazreti Peygamber'i arayan Ebu Bekir'in dükkanında bulurdu. İşte bu samimiyete binaen Hazreti Muhammed, hariçteki şahıslardan ilk defa Ebu Bekir'i İslamiyet'e kabule davet etti. O da hiç tereddütsüz iman ederek İslamiyet'e girdi. Çünkü Hazreti Muhammed'in samimiyetine inanıyordu. Hazreti Muhammed onu putları terk ile Allah'a ibadete davet ediyordu. Bunda tereddüt edecek ne vardı? Putlara ibadetten hangi faziletli ruh haz duyar? Hangi yüksek gönül onda itminan bulabilirdi? Hazreti Muhammed kalp ve ruh temizliğine davet ediyordu. Bu her yüksek ruhun seve seve kabul edeceği bir şey değil miydi? İşte Ebu Bekir aradığını bulmuştu. Derhal Müslüman oldu. Ebu Bekir'in İslamiyet'i kabulüyle Hazreti Muhammed kendisine büyük bir destek bulmuştu. Ebu Bekir'in himmetiyle birçok kimseler İslamiyet'e girdi. Çünkü Ebu Bekir'in kendilerini yanlış yola götürmeyeceğinden emindiler. Güvendiği kimseleri, samimi dostlarını o da gayet mahremane bir şekilde etrafa hiç sezdirmeden davete başladı. Hazreti Osman İbni Affan, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avram gibi ashab-ı güzin hep onun delaletiyle Müslüman oldular. Yine onun himmetiyle Ebu Übeyde bin Cerrah, Said İbni Zeyd, Habbab İbni Eret, Abdullah İbni Mesud, Osman İbni Mazun, Süheyb Rumi Erkam İslam nuruna kavuşmuşlardır. Bunlardan biri İslamiyet'i kabule karar verdi mi, Hazreti Muhammed'in huzuruna gider, ondan dini talimat alırdı. Görülüyor ki ilk Müslüman olanlar sırayla Hazreti Hatice, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tı. Bazı rivayetlerde bu ilk Müslüman olma meselesinde bir takım ihtilaflar görülürse de onların şöyle izahı mümkündür. Kadınlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice, gençlerden ilk Müslüman olan Hazreti Ali, kölelerden ilk Müslüman olan Zeyd, erkeklerden ilk Müslüman olan da Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. Böylelikle muhtelif itibarlarla ilk Müslüman olan denilebilecek 4 Müslüman vardır. Allah cümlesinden razı olsun. İnkıtâ-i vahiy. Bir aralık vahyin arası kesildi. Hazreti Peygamber ihmal edilmekten korktu. Acaba vazifesinde bir kusur mu işledi de böyle vahyin kesilmesine sebep oldu? Bu arada derin bir ruh buhranı geçirdi. Bazı siyer kitaplarının nakline göre kendisini dağdan atmayı bile aklından geçirmeye başlamıştı. Bu müddet kendisinin vahyi telakkiye iyice hazırlanması içindi. Bu müddet hakkındaki rivayetler 40 gün ile 3 sene arasında muhteliftir. Hazreti Muhammed vahye intizar ede ede onu kabule hazırlanmıştı. Bu hazırlık tamam olunca Vedduha suresi nazil olmuştur. Surenin meal ve mevzuu Hazreti Muhammed'e büyük teselliler verir mahiyettedir. İslamiyet'in intişarında Hazreti Muhammed'in yüksek şahsiyeti çok büyük rol oynuyordu. Onun hayırseverliğinde, merhametinde, tevazu ve âli cenaplığında asla şüpheleri yoktu. Adaleti sever, hakka riayet ederdi. Zayıf ve acizleri korur, kimsesizleri ve öksüzleri himaye ederdi. Yoksullar için sığınacak en güzel yerdi. O, servet ve mevki düşkünü hiç değildi. Bu yeni davetten beklediği maddi bir menfaat yoktu. Bütün bunlar onun samimiyetine çok açık birer delildi. Böylelikle onun bu hakka davetine icabet edenlerin sayısı yavaş yavaş artmaya başlamıştı. İman edenler bütün samimiyetleriyle İslam'a sarılıyorlardı. Onların da bekledikleri maddi hiçbir menfaat yoktu. İman aşkı onları bu hak davaya inanmaya sevk ediyordu. İmanlarında ihlas üzereydiler. Böylece Hz. Muhammed'e iman ederek İslamiyet'e girenler arasında her sınıftan halk görüyoruz. Mekke'nin tüccar ve eşrafından iman edenler olduğu gibi yoksullar ve fakirlerden de iman edenler vardı. Bu dine ilk girenler kimlerdi? Burada bir noktaya biraz temas etmek istiyoruz. Bazıları ilk Müslüman olanların Kureyş'in uluları olmayıp zayıf ve köleler arasında İslamiyet'in intişara bağlandığını ileri sürer. Mesele hiç de öyle değildir. Biraz evvel söylediğimiz ve ileride de geleceği gibi Müslüman olanlar arasında başta Ebu Bekir olmak üzere nice değerli, itibarlı, mevki sahibi kimseler vardı. Sonra bu din bir mümtaz sınıfa mahsus bir din miydi ki yoksullar, fakirler kabul olunmasınlar? Allah'a ibadette, ona kulluk etmekte bütün insanlar müsavidir. Allah'ın kapısı herkese açıktı. Hür ve köle her kul oraya girebilir. Sonra bugün yalnız İslamiyet hakkında söylenen bu söz her vakit yeni bir dine girenler hakkında söylene gelmiştir. Beşeriyetin ikinci babası olan Hazreti Nuh'a karşı zamanının inatçı müşrikleri şöyle demişlerdi. Biz içimizde yalnız aşağı tabakada olanların herkesten evvel sana tabi olduklarını görüyoruz. Hud suresi ayet 27. Hristiyanlığın ilk salikleri de bir takım balıkçılardı. Onu kimse diline dolamıyor. Kendi kibir ve gururlarına aldananlar din saliklerini küçük görebilirler. Kureyş'te aynı hastalığın zebunu olduğu için ilk Müslümanları yüksek elkap ve büyük unvan sahibi olmayanlardan addederlerdi. Vaka ilk Müslümanların arasında Ammar, Süheyb-i Rumi, Habbab gibi kendilerine zengin denilemeyecek kimseler vardı. Fakat Müslümanların hepsi bunlardan ibaret değildi. Kureyş bunların fakirliğini dile dolamak adiliğinden çekinmiyordu. Resul-i Ekrem bunlarla Kabe'yi tavafa gittiği zaman içimizde Allah'ın lütfuna nail olanlar bunlar mı diye onlarla alay ediyorlardı. Bu gibi hatalı düşüncelerin kurbanı olanlar insanın kıymetini malik olduğu servetle ölçmek gafletinden kendilerini kurtaramayanlardır. Bunlar insanın kıymeti ve hakiki değerinin asıl cevherinde olduğunu bilmezler. İnsanı maddeten para ve puldan ibaret sanırlar. Ne derin gaflet. Gizli ibadet zamanları. İlk Müslümanlar Kureyş'in Hazreti Muhammed'in dinine girenlere karşı ne derin düşmanlık beslediğini bildikleri için dinlerini gizli tutmak, ibadetlerini gizli yapmak zorundaydılar. Namaz kılacakları zaman bir dağ geçidine çekilip orada ibadetlerini ifa ediyorlardı. Bu hal 3 sene kadar böyle devam etmiştir. İbni Esir'in tarihinde nakline göre Resul-i Ekrem Efendimiz öğle ibadetini Harem-i Şerif'te ifa edebiliyordu. Fakat ekseri ibadetlerini o da dağ geçidi gibi tenha bir yere çekilip orada yapardı. Bir defa Hazreti Peygamber ile Hazreti Ali bir vadide ibadet ederken ikisini Ebu Talip görmüş, onların ibadet tarzlarını hayret ederek hangi dine salik olduklarını sormuş, Hazreti Peygamber de ataları Hazreti İbrahim'in dini Hanifi üzere olduklarını söylemişti. Ebu Talip, ben gerçi bu dine salik değilim fakat sizi de o dine sülüktan men etmem demişti. Halis müminler. Hayatı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, Kısası Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa. İslamiyet'i ilk kabul edenler ekseriyetle yüksek ahlaklı, fazilet sahibi kimselerdi. Bunlar canlarını, mallarını feda etmeyi göze alarak halis gönülle Allah rızası için bu dine giriyorlardı. Bütün samimiyetleriyle mümindiler. Ebu Bekir, cahiliyet zamanında doğruluğu ve iffetiyle, takvası ve faziletiyle tanınmış bir zattı. Osman İbni Mazun, İslamiyet'ten önce içki kullanmaktan çekinirdi. Müslüman olduktan sonra terk-i dünya ile maruf oldu. Hatta Resul-i Ekrem onu terk-i dünyadan men bile etmişti. Cahiliyet zamanında içki kullanmayan Abdullah İbni Cüda'nın yetiştirdiği Süheyb-i Rumi de böyleydi. Abdullah, İslamiyet'in zuhurundan evvel ölmüştü. İlk Müslüman olanların altıncısı veya yedincisi olan Ebu Zerri Gıfari, İslamiyet'ten önce putlara ibadetten vazgeçmiş bir zattı. Ebu Zer'in kardeşi Mekke'ye geldiğinde Hazreti Muhammed'i Kur'an okurken dinlemiş, sonra döndüğünde Ebu Zer'e öyle bir adam gördüm ki ona atalarının dininden döndü diyorlar. Halbuki o insanları en güzel ahlaka davet ediyor. Sonra bir şey okuyordu ki ne nazım ne de nesirdi. Onun düşünüşüyle senin düşünüşün birbirine benziyor demişti. Ebu Zer bu sözlerin ne dereceye kadar doğru olduğunu bizzat tetkik edip anlamak için Mekke'ye gelmiş, Hazreti Peygamber'i bulup onu dinlemiş ve hemen Müslüman olmuştu. Ebu Zer dünyaya pek kulak asmaz, en temiz ve en afif bir hayat geçiren bir adamdı. İlk Müslümanlar işte böyle imanlarında sadık ve samimi kimselerdi. Aşikare davet. Hazreti Peygamber 3 sene kadar davetini gizli olarak ifa ettikten sonra aşikare davet devri gelmişti. Aleni tebligatta bulunmakla emrolundu. Şu ayeti kerimeler nazil oldu. Yakın akrabalarını inzar et, müminlerden sana tabi olanlara rahmet ve himaye kanatlarını indir. Şayet sana asi olup karşı dururlarsa onlara ben sizin işlediklerinizden tamamiyle uzağım de. Şuara Suresi ayet 214-216. Sana emrolunanı açıktan açığa ifa ve beyan et, müşriklerden yüz çevir. Hiç Suresi ayet 94. Bu ayetler nazil olunca Hazreti Peygamber'in aleni davete başlaması gerekiyordu. Hazreti Muhammed, Abdülmuttalip ailesini, amcaları Ebu Talip, Abbas, Hamza, Ebu Leheb de dahil olmak üzere evinde ziyafete davet etti. Yemekten sonra sohbet başlamıştı. Hazreti Peygamber Cenab-ı Hak'tan aldığı emir üzere yakın akrabasını Allah'a davet ile mükellefti. Bu ağır ve büyük vazifeyi ifa etmesi lazımdı. Bir sırasını getirip onları Allah'a ibadete davet etmeye başladı. Ebu Leheb hemen ortaya atıldı ve onun sözünü keserek cemaati dağıttı. Böylece daha ilk davette Ebu Leheb Hazreti Muhammed'in karşısına dikildi. Birkaç gün sonra Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye bir ziyafet hazırlamasını söyledi. Buna da yine amcaları davetliydi. Yemekten sonra Hazreti Muhammed şu sözleri söyledi: Araplardan hiçbir kimse kavmine benim size getirdiğim şeyden hayırlı bir şey getirmiş değildir. Size dünyanızı da ahiretinizi de tekefül edecek en hayırlı şeyi getirmiş bulunuyorum. Allah ona size davet etmemi emir buyurmuştur. Bu işi benimle birlikte deruhte etmeye amade misiniz? Bu sözleri duyunca hepsi sustular. Yine kalkıp dağılacaklardı. Hazreti Ali ayağa kalktı ve şöyle dedi: Gerçi benim görüşüm kısa, kollarım zayıf, yaşım burada bulunanların hepsinden küçüktür. Fakat ben size bu işte arka olurum ya Resulullah. Orada bulunanlar buna güldüler. Gözlerini bir Ebu Talib'e, bir de bu sözleri söyleyen küçük oğlana çevirdiler. Henüz 13 yaşında olan bu çocuk neler söylüyordu? Bunlar insanların mukadderatına yeni bir istikamet vermek isteyenlerdi. Hadisat onların haklı olduğunu ispat etti. Hak daima galiptir. Bundan sonra Hazreti Muhammed davetini daha genişletti. Kendi yakın akrabasını Hakk'a davetten sonra sıra bütün Mekke halkına gelmişti. Bir gün Safa tepesine çıkarak "Ey Kureyş halkı!" diye nida etti. Onun sesini duyanlar Muhammed Safa tepesinde haykırıyor diye oraya koştular ve etrafında toplandılar. Hazreti Peygamber onlara şunu sordu: Size şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini haber verirsem bana inanır mısınız? Oradakilerin hepsi bir ağızdan "Evet, inanırız. Senin yalan söylediğini hiç görmedik." dediler. "Seni bir şeyle ittiham edemeyiz." Peygamberimiz de "O halde size ihtar ediyorum ki siz eğer Allah'a inanmazsanız büyük bir azaba uğrayacaksınız." dedi ve sözüne devamla "Ey Abdülmuttalip ve Abdümenaf oğulları, Teym, Mahzum ve Zühre oğulları ve ey Esed oğulları, haberiniz olsun ki Allah bana en yakın kabilemi inzar etmekle emir buyurmuştur. Ben sizin için ne dünya menfaati sağlamaya ne de ahiret nasibi hazırlamaya malik değilim. Bunlar sizin bir sözünüze bağlıdır. O da Allah'tan başka Tanrı yoktur demenizdir. Hazreti Muhammed burada peygamberlik devrinin en belii ilk hutbesini irad etmeye başlamıştı. Daha kim bilir ne güzel şeyler söyleyecekti fakat dinleyenler arasında bulunan Ebu Leheb hemen ayağa kalktı. Ebu Leheb şişman ve çabuk kızan bir adamdı. Boynunun damarlarını şişire şişire bağırdı. Günümüzü zehir ettin. Bizi buraya bunun için mi topladın? Bu söz üzerine cemaat dağıldı. Hazreti Muhammed amcasının menhus yüzüne baktı. Kendisine hak davetinde engel olanın ilk karşı çıkanın amcası olması ne acı şeydi. En şiddetli mukavemeti, en çok eza ve cefayı ondan görüyordu. Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil olmuştur. Bu ayetteki Tebbet kelimesi inşa değil haberdir. Ebu Leheb kendisi Hazreti Muhammed'e karşı bu kelimeyi kullanmıştı. İlk davette "Yuh sana!" demiş ve hatta taş atmıştı. Bir defada Muhammed bir takım şeyler vaat ediyor ve onların öldükten sonra olacağını zannediyor. Benim elime ne koydu deyip iki elini üflemiş. Aynı tabir bu ayette Ebu Leheb hakkında kullanılarak misliyle mukabele edilmiştir. Hakk'a karşı kalkan eller kurumaya mahkumdur. Tarık Muharibi'den de şöyle rivayet olunuyor: Zülmecaz panayırında rastladım. Bir adam Allah'tan başka Tanrı yoktur diyen felah bulur diyordu. Arkasından bir adam ona taş atıyordu. Ökçelerini kanatmıştı. Kim olduklarını sordum. Muhammed ve amcası Ebu Leheb dediler. İşte böyle yapan Ebu Leheb hakkında şu sure nazil olmuş. Onun bu yaptıklarının neticesi helak ve hüsran olduğunu haber vermiştir. Bunda çok görecek bir şey yoktur. Allah herkese amelinin karşılığını verir. İyilik işleyen hayır bulur. Kötülük işleyen de amelinin cezasını görür. Ebu Leheb'in peygamberimize neler yaptığından aşağıda bahsedeceğiz. 7. ayrımın sonu, sayfa 72.